Inveo Ventures sunar. Inveo Yatırım Holding ve Gedik Yatırım Grubu'nun kurduğu girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi olan Inveo Ventures, girişimcilik ve risk sermayesine ilişkin bilgi birikimi sayesinde yenilikçi ve ölçeklenebilir teknoloji şirketleriyle gelecek için değer köprüsü inşa ediyor. Yeni nesil değer yatırımcısı Inveo Ventures'la geleceğin şirketlerini kurmak üzere açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Kerem Engin ve bugün enerjinin dönüşümünü, enerji erişimin dönüşümünü oldukça farklı açılardan konuşacağız. Aslında diğer bölümlerde de konuştuğumuz gibi enerji piyasalarında hem pandemi sonrası etkiler, hem yaşanan enerji krizi, kaynakların yetersizliği, hem de savaş gibi çok makro etkenler var. Bir taraftan tüketici alışkanlıkları, gelişen teknolojiler, buna benzer birçok mikro etken de var. Bunları ele alırken önce daha genel olarak enerji piyasalarını, enerji erişimin küresel ölçekte ve bölgesel ölçekte nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu konuşmak istiyoruz. Bu alanda en yetkin isimlerden bir tanesi bugün konuğumuz. KPMG'nin partnerlerinden Orhan Turan bizimle. Hoş geldiniz Orhan Bey.
Hoş bulduk Kerem Bey.
Dediğim gibi aslında biraz bugün niyetim size daha makro ölçekte sorular sormak. Daha sonra özellikle bize yani son kullanıcıya veya tüketiciye etkilerinden bahsetmek. Bu bağlamda önce daha genel başlayalım. Enerji sistemleri küresel ölçekte nasıl dönüşüm içinde? Türkiye'de durum nasıl etkiliyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Aslında enerji sektörü uzun bir süredir bu dönüşümü başlamış ve ilerletiyor idi. Özellikle Paris Anlaşması, iklimle ilgili öncelikler, iklimin korunması ve buna bağlı hem devletler hem de uluslararası kurumlar seviyesinde verilen taahhütler, uluslararası topluma verilen taahhütler zaten enerjide bir dönüşümü başlatmıştı. Bununla birlikte özellikle kaynaklardaki yeni kaynakların teknolojilerle ilerleyen teknolojilerle birlikte yeni kaynakların devreye girmesi bu dönüşümü hızlandırdı. 2022'ye baktığınızda ise bütün bunların üzerine bir de Ukrayna-Rusya savaşı özellikle enerjinin ticaretini ve enerjinin taşınmasını, lojistiğini oldukça önemli şekilde etkiledi ve aslında dönüşümü hem hızlandırdı hem de yönünü oldukça ciddi şekilde etkiledi. Böyle baktığınızda aslında hani özellikle son bir yılda birkaç ana değişimin olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi her ülkenin, her şirketin, daha mikro ölçekte baktığınızda her tüketicinin kendi öz kaynağını, kendi öz enerjisini üretmeye odaklanması. Ama ülkeler bazında baktığınız zaman da ülkelerin kendi rezervlerini geliştirmek, kendi öz kaynaklarını kullanmayı daha öncelikli hale getirdi. Yine bir diğer önemli konu tabii ki depolama. Çünkü arz güvenliği çok önemli bir problem olmaya başladı. Ve bütün dünyada aslında enerjinin farklı formlarının, elektriğin, doğalgazın, petrolün birçok anlamda enerjinin depolanması da yine önemli bir trend ve değişim bu sene üzerine baktığınızda. Tabii ki enerjinin fiyat artışının, enerji fiyatlarındaki artış tüm dünyada makroekonomiyi bile etkileyecek. Ve enflasyonist bir ortamda hatta büyük ekonomileri resesyona sokacak kadar ciddi şekilde değişimlere yol açtı. Bununla birlikte kaynak çeşitliliği yani ilk cümlenin başında bahsettiğimiz enerji sektörünün dönüşümünü aslında temelde dinamiği olan temiz enerjiye geçişle ilgili kaynak çeşitliliği yine bu dönemde oldukça fazla önemli olmaya başladı. Örnek olarak vermek gerekirse yenilenebilir kaynaktan üretilen enerjilerin enerji yatırımları çok daha hızlandı ve bu hızlanma trendinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda hidrojen özellikle yeşil hidrojene geçiş çalışmaları da aynı şekilde oldukça hızlandı. Gerçekten ciddi anlamda bir dönüşümün belki de en sıcak ve en merkezi yıllarından geçiyoruz.
Aslında biraz siz de değindiniz. Özellikle burada savaş gibi, kaynak yeterliliği gibi daha makro dinamikler var. Burada tabii birçok paydaş var. Bu dinamiklerde rol oynayan ülkeler, onların arasında yaptığı anlaşmalar, regülasyonlar bunlar bir etken. Dolayısıyla burada aslında Türkiye nasıl bir konumda dünyayla kıyasladığımız zaman biraz ondan bahsedelim isterseniz.
Tabii ki aslında yani şöyle bir yerden ele alacağım izin verirseniz. Şimdi bu dünyadaki değişim özellikle ticaretteki değişim ki enerji bu ticaretteki değişimin ana akslarından bir tanesi ama daha makro ölçekte bakacak olursak aslında pandemiyle birlikte dünyada ticaretin rotası ve öncelikleri ciddi şekilde değişti. Hatta yepyeni bir kavram da hayatımıza girdi. Nearshoring dediğimiz bir kavram hayatımıza girdi. Yani uzak destinasyonlardan ticaret yapmak yerine kendine yakın destinasyonlardan ticaret yapma öncelikli hale geldi. Türkiye açıkçası bu konuda özellikle Avrupa Birliği gibi büyük bir tüketim pazarı için bu gelişmelerden mesela olumlu etkilendi. Özellikle otomotiv, yan sanayi, tekstil, konfeksiyon bu konuda oldukça olumlu etkilenen sektörlerimiz. Ama bununla birlikte Ukrayna-Rusya savaşı hayatımıza yepyeni bir kavram daha soktu. Ve bu da biraz aslında nearshoring'den esinlenerek de türetilmiş olan friendshoring kavramı. Bu friendshoring özellikle enerji açısından çok hassas bir kavram. Çünkü temelinde eğer kendi kaynağın yoksa dostlarınla ticaret yap anlamına geliyor. Ve bu özellikle taşımacılığı, enerjinin saklanmasını, enerji ticaretinin, enerji nakil hatlarının bütün dinamiklerini köklü değiştirdi. Örnek olarak vermek gerekirse, geleneksel olarak Avrupa en büyük doğalgaz tüketicisi olan Avrupa, temel arz kaynaklarından birisi olan, belki de birincisi olan Rusya'ya olan bağımlılığını azaltma yolunu seçerken, daha çok LNG piyasasına, Amerika'dan taşınacak LNG'ye ya da Katar'dan taşınacak LNG'ye doğru yatırımlarını ve özellikle bu LNG terminallerini ve depolama tesislerini geliştirmeye başladı. Ama buna karşın mesela Rusya'dan geleneksel olarak Baltık Denizi'nden çıkan ve daha yakın coğrafyalara giden petrol ve doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz da mesela oradan daha çok Hindistan'a ve Çin'e doğru yolculuk yapmaya başladı. Bu aslında çok temel bir trend ve Türkiye aslında hem bir doğalgaz boru hatlarının belki de en fazla kavşak noktası şeklinde bir araya geldiği ülke olması, hem ki bu uluslararası gerilimin iki ana aksının, yani Rusya'nın da başını çektiği aksla Avrupa ve Amerika aksının aslında hem içinde hem ortasında hem kenarında bulunuyor. Dolayısıyla aslında Türkiye açısından hem fırsatlar hem risklerin bir arada olduğu bir dönem oldu. Sizler de takip ettiniz ve görüyorsunuz zaten. Bir taraftan Türkiye'nin bir doğalgaz için bir hub olması, özellikle bu iki ticaret yapmayı bu friendshoring kapsamında daha az tercih eden iki blok arasında bir ticaret platformu olmaya çalışması var. Bunun ne şekilde evrileceğini göreceğiz. Ancak bu konuda ciddi bir stratejik çalışma olduğu muhakkak. Ama aynı zamanda Türkiye doğalgaz kaynaklarını çeşitlendirmek için bu geniş anlamdaki müttefiklik ilişkilerini ya da iyi ilişkilerini pozitif anlamda kullanmaya çalıştığı da bir dönemdeyiz.
Aslında çok çok önemli noktalara değineceğiz. Özellikle bu iki aksın tam ortasında ve özellikle pozitif ilişkiler içinde durmaya çalıştığımız, malumumuz takip ettiğimiz gelişmelerden. Peki bu özellikle hem değişen savaş dinamikleri ve değişen politik ilişkiler ile beraber Türkiye açısından bir kriz ortamını getirme riski de doğuruyor mu sizce?
Çünkü kesinlikle Türkiye aslında doğuruyor.
Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında çok ateş attığında ortasında bir anda. Hani bu bahsettiğimiz iki aksın ortası çok dinamik bir aks. Dolayısıyla bu acaba hani risk olarak da yansır mı bizim enerjiyle ilgili geleceğimize?
Ya muhakkak. Bize aslında en fazla yansıyacak kısım aslında bu türbülansın ve bu gerilimin devam etmesiyle birlikte enerji fiyatlarının yüksek seyretme riski aslında. Bu riske çok açığız. Zaten biraz sonra da muhtemelen daha detaylı Türkiye'nin enerji profiline de baktığımızda orada da biraz daha konuşacağız. Türkiye hali hazırda yeni rezervler bulunsa bile bu rezervlerin ticarileştirip kullanıma hazır haline gelene kadar mevcut enerji profilinde dışarıdan ithal edilecek hidrokarbonlara önemli ölçüde ihtiyaç duyuyor. Ve bu gerilim aslında en başta bizi oradan olumsuz olarak etkiliyor. 2022'de bunun etkilerini çok net bir şekilde ülke olarak hissettik. Hane halkı ve sanayi şirketleri kısmen hissetti. Bunu da daha detaylandırırız. Ama birinci ve en önemli etkisi bu. İkinci önemli etkisi de bu kadar hassas bir alanda durmak ve herkesle dost olup ticaret yapmaya çalışmak aynı zamanda bir anda sizin de tabirinizle iki ateş arasına bırakma riski her zaman var. Çok hassas bir denge, çok önemli bir diplomasi yürütülmesi gerekiyor.
Benim de aslında değinmek istediğim noktalara siz adım attınız. Türkiye'nin bu noktada geleceğine dair ufak bir başlangıç yaptık. Burada tabii ki birkaç farklı görüş de var. Türkiye'nin bu kadar hassas dengelerin üzerinde şu an daha orta bir noktada duruyor olması. Ama bir taraftan da makro gelişmelerden tabii ki etkileniyor olması. Bunun sadece enerji erişimine, enerjinin dönüşümüne değil aynı zamanda yeşil enerji dediğimiz aslında yenilenebilir enerji ve yeni kaynaklara yönelik dönüşümü de tetiklemiş durumda bazı konularda. Bazı konularda da ertelemiş veya engellemiş durumda. Dolayısıyla aslında biraz oraya adım atmak istiyorum. Yeşil enerjiye geçiş Türkiye açısından yakın vadede mümkün mü? Bu konuda nasıl adımlar atmak gerekiyor? Biraz onu aslında size sormak istiyorum.
Valla yeşil enerjiden önce biliyorsunuz yeşil enerji biraz daha geniş bir kapsamı işaret ediyor. Aslında şu anda daha yakın ve öncelikli hedef yenilenebilir enerji demek daha doğru olur. Türkiye zaten herhalde son 5 yılda bence 5 yılda hatta belki biraz daha fazla özellikle rüzgar ve güneş başta olmak üzere ama hani hidroelektrik santraller de bununla birlikte önemli bir pay alıyor. Yenilenebilir enerji tarafında önemli şekilde yatırım yaptı ve aslında 10 yıl önceki toplam üretim dağılımına baktığınızda kömür ve kömür, kısmen doğalgaz ve hidroelektrik santrallerin neredeyse tamamını ürettiği bir durumdan bugün geldiğiniz noktada neredeyse %30-35'ler seviyesinde yenilenebilir enerjiye geldi. Bu çok önemli bir dönüşüm ve bu dönüşümün hikayesini de gerçekten iyi anlamak lazım. Bu tabii ki hem konjonktürden faydalandığımız özellikle uluslararası finans piyasalarının bu yatırımların yapılmasına ve finanse edilmesine çok uygun bir koşul sağlıyor olması, Enerji Bakanlığı'nın özellikle YEK'ten benzeri destekli fiyat tarifesi uygulamalarıyla aslında bankaların önünü açması, teknolojinin özellikle rüzgar türbinleri, hidroelektrik türbinler ve güneş panellerinde teknolojinin de çok hızlı geliştiği bir dönemde ve verimliliğin de arttığı bir dönemde olması ile Türkiye aslında çok önemli bir yenilenebilir kapasite yarattı. Ama bu yeterli mi? Değil tabii ki. Çünkü hala bugün baktığınızda bizim toplamda %30'un biraz üzerinde, %31'e yakın üretim kapasitemizin en önemli bölümünü aslında hala hidroelektrik santralleri kapsıyor. İkinci sıraya baktığınızda ise doğalgaz santralleri. Bu da yaklaşık %30'un yine biraz üzerinde. Bunlarla birlikte %11 seviyesinde her ne kadar artık eskisi gibi ağırlıkları olmasa bile %11 seviyesinde de kömüre dayalı santraller de hala sistem içerisinde önemli. Ve biz burada aslında sadece %20 rüzgar ve %9 civarında, %9'un biraz üzerinde bir güneş kapasitesinden söz ediyoruz. Bu kaynak hani ilk başta ilk sorunuza verdiğim cevapta olduğu gibi ülkenin kendi kaynaklarına en kolay erişebileceği yer Türkiye açısından yenilenebilir enerji ve bu alanlar özellikle rüzgar, güneş hatta bir miktar tabii daha bunlarla kıyasladığımızda daha marjinal olacak olsa da biyokütle ve jeotermal de yine aynı şekilde önemli olacak. Ama bu dönüşümün çok daha hızlanarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü her ne kadar Karadeniz'deki doğalgaz keşifleri umut verse de onların ticarileştirilip kullanıma hazır hale gelmesi daha uzun zaman alacak. Akkuyu Nükleer Santral'in ilk fazının devreye girmesi şu anda bir takvimlendirme var ama henüz daha zaman yaklaşmadıkça bunun tam olarak ne zaman devreye gireceğini görmüyoruz. Ama ülke büyüyor, enerji ihtiyacı büyüyor. Çok daha farklı hatta biraz da yıkıcı teknoloji diye tarif edilen mevcut iş modellerini de değiştirmeye çok ciddi şekilde bir baskı yaratan yeni teknolojiler aslında bütün enerji piyasasını özellikle elektrik başta olmak üzere bütün enerji piyasasını ihtiyaçlarını ve planlamalarını ciddi şekilde değiştirecek durumda. Ve bu bizim ciddi anlamda yatırım yapmamızı da ülke olarak yatırım yapmamızı da gerekli görüyor. Ama herhalde bir sonraki sorunuz o olacak. Sözü size vereyim. Orada neler oluyor sonra da onu konuşuruz.
Evet, çok güzel öngördünüz. Gerçekten bir sonraki sorum tam buna yönelikti. Çünkü aslında bu konuları konuştuktan sonra doğal olarak insan aklına bu soru geliyor. Yatırımlar enerji alanında nereye yöneliyor? Ve aynı zamanda bunu sorarken de sadece devletlerin değil aynı zamanda finansman sağlayan kuruluşların ve diğer bu ekosistemdeki paydaşların ne gibi sorumlulukları var bu yatırımlarda? Biraz da onlardan bahsetmenizi rica edeyim.
Bence en önemlisi aslında bir ülke, yani ülkenin toplam bir eylem planına ihtiyaç var. Yenilenebilir enerji eylem planına ihtiyacı var. Ve bu da hani sadece belli bir idarenin, belli bir düzenleyicinin ya da şirketlerin, bankaların değil aslında devlet politikası haline gelebilecek şekilde ve çok fazla kurumu, bakanlıkları, birden fazla bakanlığı örnek olarak vermek gerekirse Enerji Bakanlığı değil, aynı zamanda Hazine Bakanlığı, aynı zamanda Tarım Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi birçok kurumu, tabii ki düzenleyici kurumlar, EPDK, EPİAŞ gibi kurumların da varlığı, bütün bunların içerisinde olacağı ve eşgüdümle birlikte hareket edebilecekleri bir ulusal eylem planına ihtiyaç var. Şu anda aslında enerji üretimi, özellikle yenilenebilir enerji üretimi çok ciddi bir yatırım iştahı var. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta en son gündeme gelen depolama lisansı başvurularına baktığınız zaman 200 gigawatt yani 200 bin megawatt bir kurulu kapasite için başvuru gitti EPDK'ya. Ve bu düzenleme kapsamında aslında bu depolama kapasitesini alan şirketler birebir miktarda aynı zamanda rüzgar ve güneş santrali de kurabilme hakkına sahip oluyorlar. Yarışmasız bir ön lisans hakkına sahip oluyorlar. Bu aslında 200 gigawattın çok hızlı bir şekilde piyasaya kurulu güç olarak gelemeyeceğini bilsek de bunun %10'u 15'inin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde piyasaya girmesi çok yüksek ihtimal ve bu da aslında yatırımcı tarafında çok önemli bir iştah olduğunu gösteriyor. Ama bu yatırımcı tarafındaki iştahın kurumlar arasındaki ilişkiyi düzenleyecek ve bir makro stratejik eylem planıyla desteklenecek bir yapıya gelmesi ve aynı zamanda finanse edilebilir bir yapıya da bürünmesi gerekiyor. Bu önceki 10 yani son 10 yıla baktığımızda yenilenebilir enerjideki ana motorun aslında yeklem mekanizması olduğunu görüyoruz. Fakat bu yeklem mekanizması son revizyonla birlikte %50 Türk lirası %50 döviz sepetine dayalı bir yapıya dönüştü ve bu aslında bankalar açısından finanse edilmesi çok daha güç bir finans bir model haline geldi ve zaten baktığınızda da son birkaç yılda neredeyse aslında yeni yeklem hani hiç kullanılmadı demek istemem ama hiç kullanılmamaya yakın derecede atıl kaldı. Dolayısıyla Hazine Bakanlığı açısından da bakıldığında bu tarafın geliştirilmesi gerekiyor. Tabii ki bunun alternatifi nedir? İlla ki devlet her zaman alım garantisi vermek zorunda değil. Ama ticaret piyasasının çok daha organize, çok daha düzenli ve bir takas sisteminin de çok etkin çalışacağı bir yapıyla bu ikili anlaşmalar dediğimiz, PPA dediğimiz daha aslında uluslararası jargona uyacak olursak o piyasanın da çok daha geliştirilmesi gerekiyor bu finansman anlaşmaların yapılabilmesi için. Ama bence en önemli konu yatırım iştahı tam olarak burada diyebilirim.
Aslında benim yine merak ettiğim bir konuya değindiniz. Hep böyle benim bir sonraki soruma atıf yaparak benim işimi çok kolaylaştırıyorsunuz. Teşekkür ederim onun için de. Benim özellikle değinmek istediğim konu enerjinin, yenilenebilir enerji konusunu gündeme aldığımız zaman enerjinin üretiminden, depolanmasından, taşınmasına aslında teknolojinin çok önemli bir yeri var. Burada da hem devletin hem şirketlerin tabii ki büyük payı var. Burada benim merak ettiğim özellikle enerjinin depolanma kısmında teknolojik anlamda dünya ve Türkiye nasıl duruyor? Biz eğer kendimizi mukayese edersek hangi noktadayız? Onu sormak istiyorum size.
Aslında enerjinin depolanması tabii doğalgazın depolanması biraz farklı. Türkiye'de de önemli aslında Tuz Gölü'nün altında Trakya'da önemli doğalgaz depolama kapasitesi var. Ama ben özellikle sorunuzun biraz daha elektriğin depolanması olduğunu anlıyorum ve o asıl cevabımı o alanda vermek isterim. Tabii aslında en temelde elektriğin depolanması ile teknolojinin oldukça eski olduğunu söylemek mümkün. Pil herhalde hayatımıza bilmiyorum kaç senedir var ama herhalde 50 yıldan fazla bir süredir hayatımıza var. Şu andaki teknolojiler aslında daha büyük kapasiteli piller. Ve bu teknoloji de çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ve bu teknolojiyi geliştiren şey aslında maliyetini düşürme aslında. Daha düşük maliyetle daha büyük kapasiteli depolama alanları oluşturulabiliyor. Uzak Doğu bu konuda çok ciddi şekilde ön almış. Özellikle Çin ve Kore'de bu konuda çok önemli kapasiteleri üretebilecek şirketler var. Bizim ülkemize gelince aslında depolama tarafında pil yatırımları son birkaç yılda aslında örneklerini gördük. Yakın zamanda bu batarya yatırımı yapan şirketler, buna başvuran, bununla ilgili teşvik belgesi alan şirketler oldu. Bir önceki sorunuza verdiğim cevaptaki 200 gigawata yakın bir kapasite başvurusuna dikkate alacak olursak böyle bir talebin olduğu bir piyasada Türkiye'deki müteşebbislerin de ya da uluslararası yatırımcıların da bu batarya kapasitesini Türkiye'de daha geliştirmek ve burada üretmeyi çok daha cazip göreceklerini tahmin etmek güç değil. Öte yandan bu depolama işini aslında elektriği ya da enerjiyi saklama işi olarak da görmemek gerekir. Çünkü aslında pillerin, bu bataryaların temel fonksiyonları aslında gün içi dengesizliği yönetmek ve aslında bir anlamda bir baz yük gibi çalışacak bir yapı haline dönüştürmek. Türkiye'de şu anda baz yük dediğiniz zaman temel olarak termik santraller, doğalgaz santralleri dahil olmak üzere termik santraller ve büyük barajlı ve büyük kapasiteli hidroelektrik santrallerini görüyoruz. Aslında pil bu batarya yatırımları ve batarya kapasitesi bu anlamda bir ilave yeni bir baz yük olacak. Ve bu aslında tam olarak bir neyi ikame edecek sorusuna verilecek en iyi cevap aslında bu anlık ihtiyacı, anlık enerji ihtiyacına bir ikame. Yani daha basitleştirecek olursak batarya kapasiteleri özellikle elektriğin ucuz olduğu saatlerde depolamaya ağırlık verecek ama elektriğin pahalı olduğu pik saatlerde ise kapasiteden dışarıya elektrik sistemin içerisinde elektrik enjekte edecek. Tabii bu da aslında sizin sorunuzun içinde en başında yer alan dijitalleşmeyi bu anlamda çok önemli kılıyor ve bu dijitalleşmeyle birlikte bunun bir akıllı bir teknik altyapıyla yönetilebilir hale gelmesi bu batarya kapasitesini gerçek anlamıyla verimli bir yönteme dönüştürür. Yoksa burada amaç aslında sadece enerjinin saklanması ve kötü gün için biriktirilmesi olarak görmemek gerekir. Dünyada baktığınız zaman aslında bu ilk başta da konuştuk. Enerjinin her formunun depolanması genel trendlerden bir tanesi. Türkiye'de bu yola giriyor ve girecek, bence bu konuda eleştirilecek bir durum yok. Son derece doğru. Ama bunun bir bahsettiğimiz işte bu planlama, dijital altyapıyla destekleme durumunun ne şekilde evrileceğini de hep birlikte izleyeceğiz.
Aslında siz yine birkaç soru öncesinde bahsetmiştiniz. Yenilenebilir enerji ve yeşil enerji ayırmak lazım diye. Bu da tabii ki sürdürülebilirlik de bir konu yeşil enerjiden bahsederken. Ve aynı şekilde sürdürülebilirlikle ilgili mutabakatlarda bahsi geçen karbon nötral olma hali, karbon offsetleme halinde. Tabii ki Türkiye'nin şu an mutlaka regülasyonlara tabi olduğu veya bazı hedefler koyduğu bir dönem değil, ama birçok anlamda da daha öncelikli enerji konularımız var, daha öncelikli sürdürülebilirlik konularımız da var. Yine de bunun gittikçe yaygınlaştığını görüyoruz. Sizce karbon offsetleme noktasında Türkiye'de şu an ne durumdayız? Bir onu merak ediyorum, onu sormak istedim.
Yani bu ilk baştaki sorulardan bir tanesine verdiğim cevapta bizim enerji üretim kompozisyonumuzu söylemiştim. Hala hidrokarbon ağırlıklı bir enerji üretim portföyümüz var. Bu böyle kaldığı sürece karbon emisyonunun istenilen seviyelere gelmesinin çok kolay olmayacağı muhakkak. Tabii ki yenilenebilir enerji ve temiz enerji kaynaklarının çok daha efektif bir şekilde kullanılması gerekiyor. Görünen o ki aslında, ki bu yılda bunu yaşadık. Şu anda da hala İstanbul'da yağmur yok, doğru dürüst. Anadolu'nun birçok bölgesinde de yağmur yok. Özellikle nehir üstü hidroelektrik santralleri, hatta barajlı hidroelektrik santrallerinin bile bu istikrarsız yapısı yenilenebilir enerjide hidroelektrik dışı yenilenebilir kaynakların önemini bir parça daha hızlandıracak gibi gözüküyor. Ki böyle de olmalı aslına baktığınızda. O yüzden rüzgar ve güneş ikisi bu anlamda çok önemli. Ama biraz önceki soruda cevap verdiğimiz üzere bu depolama kapasitesi sadece anlık ikameyi desteklemek için değil, aynı zamanda rüzgar ve güneş gibi dışsal etkenlere ve iklim koşullarına çok bağımlı olan iki enerji kaynağını da dengelemek için de son derece önemli olacak. Her ne kadar ülkenin aslında COP27'de verdiği, önce 26'da verdiği, sonra 27'de revize ettiği hedeflere bir tarafa bırakacak olursak onları çok daha uzun vadeli görebiliriz, ama özellikle Avrupa Birliği ihracatları açısından bakıldığında 2026 sınırda sıfır karbon hedeflerinin uygulamaya geçileceği tarih ve 2026 gerçekten çok yakın. O yüzden şu anda yapılması öngörülen ve yapılması bu önümüzdeki kısa vade içerisinde makro çözümlerle birlikte mikro çözümler de üretilmesi gerekiyor. Aslında özellikle karbon emisyonu oldukça yüksek olan sanayi grupları, çimento gibi, kimya gibi, demir çelik gibi, aslında alüminyum, metal, diğer demir dışı metaller gibi sektörlerin de gerçek anlamda kendi mikro karbon emisyonlarını aşağı çekmek için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Bu biraz elektrifikasyonla da ilgili. Ama paralelde biliyorsunuz bir de karbon ticareti gibi bir alan da var. Henüz daha çok prematüre olduğunu söylemek mümkün. Çok yakın zamanda bir bankamız bu konuda bir karbon ticareti platformu geliştirmek için bir inisiyatif de aldı. Tabii her ne kadar önümüzdeki zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde gelişebilir mi onu hep birlikte izleyeceğiz, ama karbon ticareti de bir anlamda aslında bir bunu offset etmenin bir yolu. Ama önümüzde çok zorlu bir ajanda olduğu kesin açıkçası.
Tabii bu ajandanın içerisinde şirketlerin, devletlerin sorumlulukları, rolleri olacak. Bir taraftan da aslında bize göre, yani halk nezdinde küçük gördüğümüz, bizim buna katkı sağlayabileceğimiz bazı sorumluluklar, metotlar var. Bunların tabii ki çok fazla örneği var. Ama daha şu an üzerinde tartışma olan değil. Bu kadar artan enerji krizleri varken, doğal gaz fiyatları böyleyken, insanlar hem alternatif ve daha uygun fiyatlı çözümler bulabilmek, hem de bir taraftan belki daha bilinçli tüketiciler haline gelmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi en azından niyet ediyorlar, düşünüyorlar. Fakat bu noktada şehirlerin altyapıları bir nevi bir blokaj oluşturuyor. Tabii ki bunda tüketici alışkanlıklarının henüz buna yakınsamaması da bir etken. Fakat yine de ben sizden de duymak isterim. Burada hem altyapının nasıl bir etkisi var, hem tüketici alışkanlıklarının bireylerin sorumluluklarını veya bu konu atabileceği adımlarda nasıl bir etkisi var?
Çok uzun bir konu. Saatlerde sadece bu konu üzerine konuşabiliriz. Ama şöyle söyleyeyim. Ben Denizli'yim aslen. Gerçi her ne kadar orada çok az bir yıl süre orada geçirmiş olsam da. Mesela Denizli'de, Aydın'da, Antalya'da, o bölgede aslında güneş enerjisi, neredeyse güneş enerjisi panelleri her evin çatısında görürsünüz. Yani ve bu hani benim çocukluğumda, yani yaklaşık 40 yıl öncesine gittiğinizde o zaman da bile güneş enerjisi panelleri bayağı bir işti. Yani neredeyse olmayan çatı yoktu. Tabii ki ısınma amaçlı değil, daha çok aslında sıcak su amaçlı, yaz aylarında sıcak su amaçlı kullanılırdı. Tabii aslında hani bu yenilenebilir enerji ya da öz tüketimi kendi kaynaklarıyla sağlama işi aslında haneden başlıyor. Bunun çok önemli bir örneği Almanya aslında. Almanya'da ama bunu tabii arkasına baktığınızda çok güçlü bir regülasyon var. Bunu destekleyen bir mevzuat var ve bunu aslında destekleyen bir enerji politikası var. Aynı zamanda hane halkı için de bu tarz bir yatırımı makul bir sürede geri dönüştürecek bir finansman planı da var. Dolayısıyla eninde ya da sonunda bizim aslında her ev, her bina, her binanın eskiden sadece çatısı diye düşünürdük. Şimdi yeni teknolojilerle binaların dış cepheleri de dahil olmak üzere, hatta arabaların kendisi bile, onların yüzeyleri bile bir enerji üretim kaynağı haline gelebilecek. Fakat burada mesele sadece enerjiyi üretmek değil, o enerjiyi sistem içerisine alabilmek, yani grid içerisine, network içerisine alabilmek ve minimum kaçakla birlikte efektif bir tüketim noktasına taşımayı da kurmak gerekiyor. Bu aslında baştan aşağı bir altyapı işi ve bu altyapı ile ilgili şehirlerimiz de şu anda buna uygun mu? Açıkçası bu konuda bir şehir planlamacı olmasam da bunun çok böyle olmadığını gözlemleyebiliyorum. Bu aslında tamamen planlı şehirlerin eksiğinden de kaynaklandığını söylemek mümkün. Hem şehir içi dağıtım şebekesi hem binaların kapasitesi, birçok anlamda bunu söylemek mümkün. Ama başka bir noktaya gideceğim ben sizin sorunuzla ilişki olarak. Evet, 2022 özellikle tüm dünyada enerji fiyatları ve enerji piyasası açısından çok sarsıcı bir yıl oldu. Ve bu sarsıcı yılı biz belki sübvansiyonlar sebebiyle hane halkı olarak daha sınırlı hissettik. Az hissettik demiyorum çünkü gerçekten aslında Türkiye'de tüketiciler bunun etkisini çok ciddi şekilde hissettiler ama aslında olması gereken seviyenin çok daha altında hissettiler. Bu da tamamen sübvansiyonlarla ilgili. Ama özellikle Avrupa'ya, Batı'ya baktığınızda orada bu sübvansiyonlar daha kısıtlı olduğu için bu etki çok daha net bir şekilde hane halkının, hatta küçük üreticinin, işletmenin ya da işte KOBİ'nin, herkesin aslında hissettiği bir hale geldi. Ama bugün Avrupa'da birçok ülkede ısınma sıcaklığı, yani ev içi sıcaklığı 18 derecelere, hatta bir miktar daha altına indirilmeye çalışılıyor. Onun üstünde bir kalorifer sıcaklığı engellenmeye çalışıyor. Hala bizim ülkemizde ortalama 24 derece kaloriferlerin çalışma sıcaklığı. Yani aslında baktığınızda bir taraftan kalorifer yanıyor, bir taraftan pencereler açıyor, havayı ısıtıyoruz aslında. Dolayısıyla mikro ölçekte baktığınızda herkesin bireysel olarak bunu da değiştirme kapasitesi var. Belki biz bireyler olarak makro politikaları, ulusal enerji politikalarını ya da kaynak çeşitliliğini kendi başımıza değiştiremeyiz ama kaynak israfını gerçekten önleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'nin aslında enerji verimliliği anlamında da gidecek çok yolu olduğu kanaatindeyim.
Biraz aslında toparlamak istiyorum çok daha fazla vaktinizi almadan. Çok çok kritik noktalara değindik. Özellikle hem makro seviyede enerjinin dönüşümünün dünyada nasıl ilerlediğine, Türkiye'nin burada nasıl bir konumlanması olduğuna, nasıl aslında sorumlulukları olduğuna değindik. Hem devlet nezdinde, hem şirketler nezdinde, hem hane halkı nezdinde. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde biz nelerin bekleyebileceğine dair sizden çok değerli içgörüler aldık. Size çok teşekkür ederiz. Varsa da hatta kapanış mesajlarınızı, noktalarınızı almak isterim.
Valla ben öncelikle çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Tabii enerji çok gerçekten hepimizin hayatında fark ettiğimizden çok daha fazla yer alıyor. Yani iki gün soğukta kaldığımızda aslında bizi hiç ilgilendirmeyen konuların ne kadar hayatımızda önemli olduğunu ya da fatura bir aydan bir aya değiştiğinde aslında ne kadar kendi mikro ekonomimiz için önemli olduğunu hissedebileceğimiz kadar önemli bir konu. Ama benim aslında söyleyeceğim tabii ülkenin bir makro plana ihtiyacı var. Şu anda gerçek anlamıyla bir kapasite artışı ihtiyacı var. Birkaç yıldır kapasite artışı önceki yıllara göre daha yavaş. Evet, daha fazla yenilenebilir de kapasite geliyor ama aslında olması gereken hızla gelmiyor. Bu yatırımcı iştahı da yine bu kadar güçlü devam ediyor iken bu konuda bütün kurumların bir arada olacağı, finans sektörünün, yatırımcıların ve kamunun aslında bir arada olacağı bir ulusal eylem planına ve bu ulusal eylem planını destekleyecek altyapı yatırımları dahil büyük bir yatırım hamlesine ihtiyacı var. Ama şunu söylemekte son derece bir istek duyuyorum ve bunu söylemekten memnun olacağım. Aslında en büyük kaynak öz kaynak ve bu öz kaynak aslında en ucuz olanı da enerji verimliliği. O yüzden her boyutta, hiç küçük ya da büyük demeden, hem bireyler hem şirketler hem de ulusal düzeyde kamu enerji verimliliğini muhtemelen bütün enerji politikalarının bir numaralı maddesine yazmalıdır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
Orhan Turan konuğumuzdu. Kendisine tekrar çok teşekkürler. Pareto Spot'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Inveo Ventures sundu.